Ayrım 5. Ermiş Claire'in Kuyusu. Anatole France. Sayfa 51. Eugène Münse. 5. Şen Buffal Macco. Şen mizacından dolayı Buffal Macco diye anılan Floransalı Buonamico Cristofani, ilk gençliğinde sanat öğrenimini ressam ve mozaikçi Andrea Tafi'nin atölyesinde yaptı. Çünkü Tafi hünerli bir ustaydı. O Venedik'e gittiğinde Apollonius, San Marco'nun duvarlarını mozaiklerle kaplamaktaydı. Yunanlıların sırlarını hileyle gizlemeye özen göstermelerini hayret etti. 1. Hamam böcekleri. Şen mizacından dolayı Buffal Macco diye anılan Floransalı Buonamico Cristofani, ilk gençliğinde sanat öğrenimini ressam ve mozaikçi Andrea Tafi'nin atölyesinde yaptı. Çünkü Tafi hünerli bir ustaydı. O Venedik'e gittiğinde Apollonius, San Marco'nun duvarlarını mozaiklerle kaplamaktaydı. Yunanlıların sırlarını hileyle gizlemeye özen göstermelerini hayret etti. Kentine dönüşünde değişik biçimlerde boyanmış sonsuz sayıda küçük cam karelerin bir araya getirilmesiyle tablolar meydana getirme sanatında çok ün kazandı. Kendisine verilen bu türden çalışma siparişlerine yetişemiyor, her gün sabahın erken bir vaktinden akşam doğasına kadar herhangi bir kilisedeki iskele üzerinde Ölü İsa'yı ya da görkemi içinde İsa'yı, Nuh'tan önceki nebileri, Job'un ya da Nuh'un öykülerini tasvir etmekle meşgul oluyordu. O sırada tek başına tanındığı Yunan tarzında ezilmiş boyalarla fresk yapmayı herkesten kıskandığı gibi hiç dinlenme bilmiyor ve çıraklarına da dinlenme fırsatı vermiyordu. Onlara şöyle demeyi adet edinmişti. Benim gibi sanatında güzel ve harika sırlara sahip kişiler çok para kazanmak, uzun süren bir anı bırakmak üzere ruhlarını ve ileriye uzanan kollarını sürekli iş yerlerinde bulundurmalıdır. Eğer ben pek ihtiyar ve bitkin halimle kendimi zahmetten hiç esirgemiyorsam, siz taze ve taşkın tüm güçlerinizle hizmetimde çalışmalısınız. Renklerinin cam macunlarının ve sıvalarının gün doğumunda hazırlanmış olması için gecenin ortasında bu genç çocukları ayağa kalkmaya zorlardı. Oysa uzun süren akşam yemeğinde tüm kedilerin gri göründüğü saatte sokaklarda sürtmekten hoşlanan Buffal Macco'ya bundan zor gelen bir şey yoktu. Geç yatıyor ve her şeyden önce vicdanı huzurlu olduğundan gönlü rahat uyurdu. İlk uykusunun arasında Tafi'nin sert sesiyle uyandığı zaman baş yastığının üzerinde döner, duymamış gibi yapardı. Ama usta çağırmaktan vazgeçmezdi. Gerektiğinde çırağın odasına girip hemen örtüleri çeker ve uykucunun kafasına bir kova su boşaltırdı. Buffal Macco homurdanıp surat asarak ayakkabılarını ayağına takar, karanlık ve soğuk atölyede boya ezmeye giderdi. Boyaları söylenerek ezerken, gelecekte bu korkunç aşağılanmayı engelleme çarelerini hayal ederdi. Yararlı ve işe yarar hiçbir şey bulamadan uzun zaman aklını kurcalardı. Ama zekası hiç de verimsiz değildi. Bir sabah gün doğarken kafasında yararlı olabilecek bir fikir filizlendi. Buffal Macco bu fikri uygulamaya koymak için ustanın gitmesini bekledi. Hava aydınlanınca Tafi adet edindiği üzere giysisinin cebine sabah kahvaltısını oluşturan Chianti şarabı şişesiyle 3 katı pişmiş yumurta koydu. Öğrencilerine kurallara göre camları eritmelerini ve her türlü zahmete katlanmalarını tembih ettikten sonra olağanüstü derecede güzel ve eskilerin tarzında hayranlık uyandıran bir maharetle inşa edilmiş o San Giovanni Kilisesi'nde çalışmaya gitti. O sırada orada melekleri, baş melekleri, kanatlı çocuk melekleri, üç kanatlı melekleri, ermişleri, tahtları ve hakimiyetleri, ışığın yaratılışından tufana kadar Tanrı'nın başlıca eylemlerini, Joseph'le 12 erkek kardeşinin öyküsünü, anne karnına düştüğü andan gökyüzüne çıkış anına kadar Hazreti İsa'nın öyküsünü ve ermiş John Baptist'in yaşamını temsil eden mozaikleri hayata geçirmekteydi. Hamurları sıvaya işlemekte ve bunları sanatkarca bir araya getirmekte çok fazla güçlüğe katlandığından bu büyük yapıtla çok sayıdaki resimden sağladığı kadar kazanç ve ün beklemekteydi. Oysa Buffal Macco usta gider gitmez telaşla kafasında tasarladığı girişimin hazırlığına koyuldu. Bir fırıncının deposuyla bitişik olduğundan un çuvallarının kokusunun çektiği hamam böcekleriyle dolu mahzene indi. Hamam böceklerinin ya da kakalakların fırınlarda, lokantalı otellerde ve değirmenlerde hızla üreyip çoğaldıkları bilinir. Bunlar uzun tüylü bacaklarının üzerinde beceriksizce ayak sürüyen sarımtırak kabuklu, yassı ve iğrenç böceklerdir. Arbia'yı kana bulayan ve zeytin ağaçlarını kanla besleyen savaşlar zamanında bu tiksindirici böceklerin Toskana'da iki adı vardı. Floransalılar onları Siena'lı, Siena'lılar Floransalı adıyla çağırırdı. Rusya'da bunlara Prusyalı, Prusya'da Rus deniyor. Fransa'da ise Kara Fatma. Saf Bufal Makko, onları neşeli bir yarışma içinde bir cüce şövalyeler topluluğunun minik kalkanlarıyla görünce gülümsedi. Ha ha dedi içinden. Bunlar kederli Mayıs böcekleri. İlkbaharı hiç sevmiyorlardı. Jüpiter onları uyuşukluklarından dolayı cezalandırdı. İnsanlara aşk mevsiminde yaşamın zevkini sürme zevki vermek üzere onları yararsız kanatlarının ağırlığı altında karanlıkta tırmanmaya mahkum etti. Bufal Makko kendi kendine konuşuyordu. Çünkü geride kalan insanlar gibi içmek, kadınlarla iyice gönül eğlendirmek ve keyfince kışın sıcak, yazın serin bir yatakta uyumak olan tutkularının ve duygularının simgesini bulma eğilimindeydi. Ama mahzende istek sözleri ve simgeli resimler konusunda derin düşüncelere dalmak için aşağıya inmediğinden niyetini hemen gerçekleştirdi. Bu böceklerden iki düzinesini cinsiyetine ve yaşına bakmaksızın alıp getirmiş olduğu kesenin içine koydu. Sonra keseyi yatağının altına saklamaya gitti. Arkadaşları Bruno ve Clandrino'nun, ustanın çizgileri üzerine iyi kalpli ermiş François'nın, kızgın demirle dağlanışını resmettikleri, karısı güzel ve yumuşak başlı olan ayakkabı tamircisi Memmi'nin kıskançlığını yatıştırma çarelerini söyleştikleri atölyeye girdi. Gerektiğinde beceriklilikte iki arkadaşından geri kalmayan Bufal Makko, merdivene tırmanıp ermiş kişiye beş sevgi yarasını yapmak için gökyüzünden inen melekler salibinin kanatlarını boyamaya koyuldu. Yaşlı Taffy, San Giovanni'den dönünceye kadar bu çalışma onu meşgul etti. Ustası öğrencisine birkaç övgüde bulunmaktan kendini alamadı. Bu ağrına gidiyordu çünkü yaşlılık ve zenginlik onu asık yüzlü ve kendini beğenmiş hale getirmişti. Çocuklarım, dedi çıraklarına, bu kanatlar oldukça göz alıcı biçimde renklendirilmiş. Bufal Makko, kendini işine daha sebatla verirse resim sanatında çok ileriye gidecek. Ama o, aklını sefahate fazlaca takıyor. Büyük girişimlerin sonucuna ancak inatçı bir çalışmayla varılır. İşte Calandrino, bir de budala olmasaydı uygulamasıyla hepinizin ustası olabilirdi. Bu, Taffy'nin öğrencilerine hak bilir bir ciddiyette ders verme şekliydi. İçinden geldiği gibi konuşup akşam yemeği olarak küçük bir tuzlu balık yemek üzere mutfağa gitti. Sonra odasına çıktı, yatağına uzandı, çok geçmeden horlamaya koyuldu. Bu sırada Bufal Makko, alışılagelen gezisini kentin ucuz şarap ve hesaplı kızlar bulunan her yerinde icra etti. Bundan sonra Taffy'nin uyanmayı adet edindiği vakitten yaklaşık yarım saat önce odasına döndü. Yatağının altındaki keseyi çekti. Hamam böceklerini tek tek alıp kısa ve ince birer iğneyle sırtlarına bal mumundan küçük mumlar tutturdu. Mumları yaktıkça hamam böceklerini odaya salıyordu. Bu hayvanlar acı hissetmeyecek kadar ya da en azından bundan hayret etmeyecek derecede aptaldır. Hamam böcekleri döşemenin üzerinde şaşkınlığın ya da belirsiz bir korkunun etkisiyle alışılmışın ötesinde bir hızla dolaşmaya koyuldular. Biraz sonra şeklin kudursuzluğundan değil, Platon'un dediği gibi içgüdüsünün böcekleri bilinmeyen bir tehlikeden kurtulmak için dönüşler yapmayı itmesinden dolayı daireler çizmeye giriştiler. Bufal Makko kendini attığı yatağından onların yaptıklarına bakıyor, ışık şöleninden sevinç duyuyordu. Gerçekten de Aristo ve yorumcuları tarafından temsil edildiği biçimde kürelerin küçük uyumluluk hali taklit eden bu ateşlerden daha harika bir şey olamazdı. Hamam böcekleri değil, sadece taşıdıkları ve canlı olduğu sanılan ışıklar görülüyordu. Bu ışıkların Ptolemy ve Arapların gezegenlerin yürüyüşünü izleyerek asla gözlemleyemediği ilmekleri ve çevrimleri odanın karanlığında çizdikleri anda Taffy'nin tıkanmış burnu ve öfke nedeniyle hırçınlaşmış sesi yükseldi. Adam, Bufal Makko, Bufal Makko diye öksüre tıksıra bağırıyordu. Uyan Bufal Makko, ayağa kalk, rezil herif. Bir saate kalmaz hava aydınlanacak. Yatağındaki pireler Venüs gibi olmalı ki onları terk etmekte bu kadar gecikiyorsun. Ayağa kalk, miskin. Hemen kalkmazsan seni saçlarından ve kulaklarından çekip yorganının altından çıkaracağım. Resim ve mozaiği olan Büyük telaşı içindeki usta her gece öğrencisini bu şekilde çağırırdı. Yanıt almayınca dizlerinin üzerine çekmekle vakit harcamadığı tozluklarını ayağına geçirdi ve yalpalayarak çırağın odasına gitti. İyi kalpli Buffalmacco da bunu bekliyordu. Çırak, yaşlı ustanın adımlarının merdivende çıkardığı gürültü üzerine yüzünü duvara çevirdi ve derin bir uykudaymış gibi yaptı. Taffy basamaklarda bağırıyordu. ''Yeter artık, yeter artık, pis uykucu. Şu anda yatağına senden kendilerini bilgilendirmeni dilemek için binbir bakirenin girdiğini hayal etsen bile ben seni rüyandan çekip çıkarmayı bilirim.'' Taffy bunu diyerek odanın kapısını sertçe itti. Ama tüm döşeme boyunca koşuşan ateşleri görünce sahanlıkta dona kaldı. Bütün organları titremeye başladı. Hiç kuşku yok ki bunlar küçük şeytanlar diye düşündü. Cinler ve kötü ruhlar, matematiksel bir düşünceyle yol almaktalar. Bundan dolayı bana öyle geliyor ki güçleri büyük. Cinler görkem içinde, halelerle taşlanmış ve göz kamaştırıcı kanatlarını açarken, şekillendirdiğimiz meleklerin tersine onları korkunç, iğrenç biçimlerde tasvir ettiğimiz için ressamlardan nefret etmeye yöneldiler. Bu zavallı çocuk cinler tarafından kuşatılmış bulunuyor. Partal yatağının çevresinde en azından 1000 tanesini sayıyorum. Kuşkusuz birkaç korkunç portresini yaptığı büyük şeytanın bizzat kendisini kızdırmış olacak. Pek olasıdır ki bu 10.000 küçük şeytan üzerine atılıp onu canlı canlı cehenneme götürecek. Onu bekleyen son kuşkusuz budur. Çok yazık. Ben kendim de mozaikle ya da başka bir biçimde cinleri çok tiksindirici bir görüntüyle tasvir ettim. Onların bana kızmakta bazı nedenleri var. Bu düşünce onun korkusunu ikiye katladı. Ateşten bedenleriyle dönüp dolaştıklarını gördüğü 100.000 kötü cinle karşılaşmayı göze alamadı. Tozluklarını yukarı çekerek ihtiyar bacaklarıyla merdivenden hızla aşağı indi. Buffalmacco yorganının altında gülüyordu. Bu kez gün ağarıncaya kadar uyudu. O günden sonra da usta gelip onu uyandırmaya cesaret edemedi. 2. Taffy'nin göğe çıkışı. San Giovanni'nin kubbesini mozaikle süslemek için seçilmiş olan Floransalı Andrea Taffy, bu büyük çalışmayı kusursuzca yürütüyordu. Bütün yüzler Taffy'nin Venedik'te kaldığı sürece San Marco'nun duvarlarını süslemekle meşgul olduğu işçilerden görüp bilgi aldığı Yunan tarzında işlenmişti. Hatta o taşlarla ilgili resim yapmanın güzel sırlarını bilen Apollonius adında birisini oradan Floransa'ya getirmişti. Bu Apollonius oldukça zeki ve becerikli bir adamdı. İnsan bedeninin çeşitli bölümlerine verilmesi uygun olan ölçüleri ve en iyi sıvayı meydana getirmek için hangi maddelerin kullanılması gerektiğini biliyordu. Yunanlıların bilgilerini ve becerisini kentin başka bir ressamına da duyuracağı korkusuyla Andrea Taffy onu gece gündüz yalnız bırakmıyordu. Onu her sabah San Giovanni'ye götürüyor, her akşam da San Michel'in önündeki kendi evine getirip orada iki çırağı ile birlikte yatırıyordu. Bruno ve Buffalmacco'nun odası kendi yattığı odadan sadece bir bölmeyle ayrılmıştı. Bu bölmenin döşemeden tavan kerişlerine varması için yarım kadem daha gerektiğinden bir odada tüm konuşulanlar öteki odada dinleniyordu. Oysa Taffy iyi ahlaklı ve sofu bir insandı. Tanrı'yı dünyayı yaratırken ve İsa'yı cennetlik annesinin kollarında tasvir ettikleri kilise çıkışında sefahat evlerine zar atmaya, boru çalmaya, şarap içip kızları okşamaya giden şu ressamlara hiç benzemezdi. O, Yaradan tarafından erkeklere büyük zevk verecek biçimde, yaratılmamış ve şekillendirilmemiş olsa bile iyi yürekli karısından her zaman hoşnut olmuştu. Oysa kadın çok kuru ve çok hırçın bir kişiydi. Tanrı da merhameti uyarınca bağrına basmak üzere onu bu dünyadan çekince Andrea Taffy ne evlilik yoluyla ne de farklı bir şekilde başka kadın almadı. Ama kendisini para harcamaktan ve kaygıdan uzak tutan ve öteki dünyada yoksulluklara katlanan kişiyi ödüllendiren Tanrı'nın da hoşuna gittiği şekilde ihtiyar yaşına uygun bir cinsel perhizi yeğledi. Andrea Taffy lekesiz, kanaatkar ve iyi niyetliydi. Dualarını doğrulukla yapardı. Yatağına yattığında ermiş bakireye şöyle yakarmadan asla uyumazdı. Tanrı'nın annesi kutsal bakire, liyakatlerinden dolayı gökyüzünde canlı alınmış olan siz, bana iyiliklerle dolu ellerinizi uzatın. beni altından bir koltukta oturduğunuz kutsal cennete kadar yükseltin. Taffy bu yakarışı ağzında geriye kalan dişlerinin arasında gebelemezdi. Ama bunu denildiği gibi nameyi verenin sesin tonu olduğu ve işitilmek isteniyorsa bağırmanın gerektiği kanısında olarak kalın ve oldukça güçlü bir sesle dile getirirdi. Şurası gerçek ki Üstad Andrea Taffy'nin duası her akşam komşu odada yatan Yunanlı Apollonius ve iki genç Floransalı tarafından işitiliyordu. Oysa Apollonius, Bruno ve Buffalmacco gibi şakacı bir mizaçtandı. Üçü birden cimri ve aksi olduğu halde kendini dürüst ve Tanrı'dan korkan kişi gibi gösteren ustaya oyun oynamak için büyük bir istek duyuyordu. Bu nedenle bir gece geldi ki ihtiyarın ermiş bakireye alışılmış duasını yönelttiğini duyunca üç arkadaş yorganlarının altında gülmeye ve onunla olabildiğince alay etmeye koyuldu. Onun horlamaya başladığını işitince de nasıl bir şaka yapabileceklerini alçak sesle birbirlerine danıştılar. İhtiyarın şeytandan çok korktuğunu bilen Apollonius, kırmızılar giyip boynuzlu ve maskeli olarak gidip onu ayağından tuttuğu gibi yataktan dışarıya çekmeyi önerdi. Ardından iyi kalpli Buffalmacco konuştu. Yarın sağlam bir ip ve bir makara ele geçirmeye bakalım. Yarın gece size hoş bir eğlence düzenlemeye söz veriyorum. Apollonius ve Bruno makara ile ipin neye yarayacağını çok merak ediyordu. Ama Buffalmacco bunu söylemeye asla yanaşmadı. Ötekiler onun istediğini temin etmeye söz verdiler. Çünkü biliyorlardı ki o dünyanın en muzip kafasına sahipti ve hoşa giden buluşlarda en verimli kişiydi. Ona boşuna Buffalmacco demiyorlardı. Gerçekten de öykülere konu olmuş güzel dolaplar biliyordu o. Üç dost kendilerini uyanık tutacak hiçbir şey olmadığından boynuzlarının sivri uçlarını çatı penceresinden ihtiyar Taffy'ye doğru çeviren ayı seyrederek uykuya daldı. Uykuları ancak usta yumruğunu bölmeye vurup adeti üzere öksürüp tıksırarak bağırınca bölündü. Ayağa kalk usta Apollonius. İki çırak, siz de ayağa. İşte gün Phoebus gökyüzünün muğlarını üfledi. Acele edin, zaman kısa, çalışma uzundur. Şimdiden Bruno ve Buffalmacco'yu bir kova soğuk suyla uyandırma tehdidinde bulunuyordu. Onlarla alay ederek sesleniyordu. Yatağınız çok değerli. Onu terk etmek bu kadar zor geldiğine göre içinde Barbanik'in hanımı mı bulunuyor? Bu sırada ayakkabılarını giydi ve eski kısa ceketini üzerine geçirdi. Daha sonra odasından çıktı, sahanlıkta arkadaşlarını tam giyinmiş ve gereçlerini yüklenmiş buldu. O sabah güzel San Giovanni'de saçağa kadar yükselen ahşap iskelenin üzerinde çalışma önceleri iyi niyetle yürütüldü. Usta 8 günden beri sanatın kurallarına göre Hazreti İsa'nın vaftizini gözler önünde iyi ifade etmeye çaba harcıyordu. Önce Ürdün'ün sularına balıkları koymakla işe başlamıştı. Apollonius sadece kendisinin bildiği sözleri dile getirerek asfalt ve kıyılmış samanla harcı hazırlıyordu. Bruno ve Buffalmacco kullanılmaya uygun taşları seçiyordu. Taffy ise önünde tuttuğu taş tahta üzerinde çizili modele göre taşları düzenli biçimde yerleştiriyordu. Ama ustanın bu işe iyice daldığı bir sırada üçü birden iskeleden inip kiliseden dışarı çıktı. Bruno surların dışındaki Calandri'nin firmasından tahıl ambarına buğday çıkarmakta kullanılan bir makara aramaya gitti. O sırada Apollonius, Ripoli'ye aşıkları çekmek için bir iksir sözü vermiş olduğu bir yargıcın yaşlı karısına koşuyordu. Yunanlı onu aşk iksiri için kenevir gerektiğini inandırdığından kadın kuyunun güzelim ipini alıp ona verdi. İki arkadaş daha sonra Taffy'nin evine gidip Buffalmacco'yu buldu. Buffalmacco hemen makarayı ustanın odasını çıraklarınkinden ayıran bölmenin üzerindeki kirişe sıkıca tutturmakla meşgul oldu. Sonra yaşlı kadının kuyu ipini makaraya geçirip bir ucunu odanın içine bıraktı. Taffy'nin odasına geçerek ipin öteki ucunu yatağın dört köşesine bağladı. Hiçbir şey görünmeyecek şekilde ipin yatak perdelerinin altında gizli kalmasına özen gösterdi. Bunlar yapılınca üç arkadaş San Giovanni'ye döndü. Çalışmanın harareti içindeki usta yokluklarını pek fark etmemişti. Neşeyle onlara seslendi. Bırakın şu çeşitli renklerde özellikle de altın rengi, erguvan kırmızısı ve gök mavisi renklerde parıldayan balıklar okyanuslarda ve nehirlerde yaşayan canavarların ırkına ne kadar uygun. Görkemleri bu olağanüstü öyküde anlatıldığı gibi çünkü onlar Tanrıça Venüs'ün imparatorluğunda ilk boyun eğdirilenler oldular. usta bu kibarlık ve iyi öğretiyle dolu biçimde konuşurdu. Çünkü o, özellikle aklı kazanca takılı olduğu zaman kara mizaçlı ve çok aksi olsa da bilgili ve kafalı bir adamdı. Konuşmaya devam ediyordu. Ressamın bu dünyada zenginlik, öteki dünyada kutluluk elde edilen övgüleri güzel ve pek haklı bir hal değil midir? Çünkü Efendimiz Hazreti İsa, gerçek portresini yapan benim gibi işçileri kutsal cennetine saygıyla kabul edecektir. Taffy, bugün bile birçok bölümü hala görülen bu büyük mozaik çalışmasını tamamlamaktan keyif duyuyordu. Karanlık kilisede şekilleri ve renkleri siliverince, Ürdün nehrini esefle geride bırakıp evine döndü. Mutfakta iki domates ve biraz peynirle akşam yemeğini yedi. Odasına çıkıp mum yakmadan soyundu ve yatağa girdi. Uzanır uzanmaz ermiş bakireye alışılmış duasını etti. Tanrı'nın annesi kutsal bakire, liyakatlerinden dolayı gökyüzüne canlı alınmış olan siz, bana iyiliklerle dolu ellerinizi uzatın. Beni altından bir koltukta oturduğunuz kutsal cenneti kadar yükseltin. Üç arkadaş yandaki odada bu anı bekliyordu. Üçü birlikte bölme boyunca makineden sarkan kenevir ipi tuttu. Adamcağız duasını henüz bitirdiğinde Bufa Makko'nun işareti üzerine ipi öyle güçlü bir şekilde çektiler ki bağlanmış olan yatak yerden yükselmeye başladı. Hangi yoldan olduğunu bilmeksizin yukarı kaldırıldığını hisseden Andrea Usta, ermiş bakirin dileğini yerine getirip onu gökyüzüne çekeceğini kafasında canlandırdı. Büyük bir korkuya kapılarak bağırmaya koyuldu. "Durun, durun! Bunun hemen yapılmasını istememiştim." Makaranın üzerinde kayan ipin aracılığıyla yatak biraz daha yükselince ihtiyar çok acınacak biçimde ermiş bakire Meryem'e yalvarmaya girişti. "İyi kalpli bayan, böyle çekip durmayın, yeter artık, bırakın, bırakın diyorum size." Ama Meryem duymaz gibi görünüyordu. Buna çok öfkelenen usta bağırdı. "Ya sağır ya da sersem kafalı biri olmalısınız. Bırakın Sporka Madonna." Odanın döşemesinden iyice uzaklaştığını görünce korkusu arttı. İsa'ya yönelip kutsal annesinin aklını başına getirmesi için ona yakardı. Onun bu zamansız göğe yükseltmeden vazgeçmesinin tam zamanıdır diyordu. Günahkar oğlu günahkar olduğundan Ürdün nehrini, dalgalarını, balıklarını ve Efendimizin öyküsünün geri kalanını tamamlamadan önce göğe çıkamazdı. Bu sırada yatak neredeyse çatı doğramasındaki kirişe değmekteydi. Taffy bağırıyordu. "İsa, eğer ermiş annenize bir an daha izin verirseniz bu evin bana çok pahalıya mal olan damı kuşkusuz delinecek. Çünkü öteki tarafa geçeceğimi iyice görüyorum. Durun, durun, kiremitlerin çatırdadığını duyuyorum." Bu farmakko o anda ustasının sesinin boğazında tümüyle boğulduğunu fark etti. Arkadaşlarının ipi bırakmalarını buyurdu. Bunu yapmaları yatağın yukarıdan odanın tabanına hızla düşmesine neden oldu. Yatak ayakları kırılarak, bağlantı tahtaları birbirinden ayrılarak büyük bir çatırtıyla döşemeye saplandı. Darbe üzerine dikmeler devrildi, karyola tabanı, perde askıları ve perdelerle birlikte boğulduğunu düşünerek arsız çocuklar gibi haykıran Andrea Usta'nın üzerine çöktü. Bu kadar şiddetli bir darbeyle ruhen sersemleyen ihtiyar odasına mı düştüğüne yoksa cehenneme mi atıldığına karar veremiyordu. O zaman üç çırak sanki gürültüden uyanmış gibi ona koştu. Yoğun toz içinde yatağın enkazını görünce şaşırmış gibi yaparak ustayı kurtaracakları yerde ona zarar verenin şeytan olup olmadığını sordular. Ama usta içini çekiyordu. "Artık dayanamayacağım. Çıkarın beni buradan. Ölüyorum." Adamın üzerinden neredeyse altında ruhunu teslim edeceği mozları kaldırdılar. Onu sırtını duvara dayayıp oturttular. İhtiyar soluk aldı, öksürdü, tıksırdı ve şöyle dedi. "Çocuklarım, etkilerini gördüğünüz biçimde Efendimiz Hazreti İsa beni son derece büyük bir güçle yeryüzüne itmemiş olsaydı şimdi billur ve ilk devingen denen şu gökyüzü halkasında olacaktım. Ermiş anne hazretleri hiçbir şey dinlemek istemiyordu. Düşüşümde tam olmasalar da bana henüz hizmet veren üç diş kaybettim. Üstelik sağ yanımda ve fırça tutan kolumda dayanılmaz bir ağrı hissediyorum." Apollonius, "Usta," dedi, "çok kötü huylu bazı iç yaralar almış olmalısınız. Konstantinopolis'te ayaklanmalar sırasında içteki yaraların dıştaki yaralara göre çok daha öldürücü olduğu deneyimine vardım. Ama hiçbir şeyden korkmayın. Sizin içerideki yaralarınızı sihirli sözlerle tedavi edeceğim." İhtiyar, "Sizler sağ olun," diye yanıtladı. "Bu günah olur. Ama üçünüz birlikte yaklaşın lütfen. bana bir hizmette bulunup bedenimin en fazla ağrıyan yerlerini ovalayın. Dediğini yaptılar, sırtını ve böğürlerinin derisini iyice aşındırıncaya dek onu bırakmadılar. İyi kalpli çocuklar hemen bu öyküyü kente yaymaya gitti. Öyle ki ertesi gün erkek, kadın, çocuk, tüm Floransalılar usta Andrea Tafieri asladıklarında yüzüne gülmeden edemiyorlardı. Bu arada bir sabah bu Falmacco Corso'dan geçerken Senyor Cavalcanti'nin bataklıklara turna kuşu avlamaya giden oğlu Messer Guido altını durdurdu, ona bahşişini atıp seslendi. İşte saygıdeğer bu Falmacco, bu Epikür ve yandaşlarının sağlığını içmek için. Messer Guido'nun Epikür mezhebinden olduğunu ve Tanrı'nın varoluşuna karşı savlar toplamaya özen gösterdiğini bilmek gerekir. O insanların ölümünün de hayvanlarınkine benzer olduğunu söylemeyi adet edinmiştir. Genç senyör, bu Falmacco diye ekledi, sana bu bahşişi verişim, ihtiyar Tafi'yi gökyüzüne göndererek çok güzel, kapsamlı ve yararlı bir deneme yaptığın içindir. O gövdesinin gökler aleminin yolunu tuttuğunu görünce boğazı kesilmiş domuz gibi bağırmaya başladı. Bundan kendisinin pek belirgin olmayan göksel mutluluklara hiç inanmadığını saptadım. Dadıların çocuklara masal uydurması gibi ölümlülerin ölümsüzlüğüne değinen söylemler ortaya atıldı. Adi adam bu söylemlere inandığını sanıyor ama gerçekte inanmıyor. Gerçeğin darbeleri ozanların yalanlarını darmadağın eder. Bu hüzünlü yaşamdan daha güvenilir yoktur. Horatius Flaccus Serus in Jaelum dediği zaman bu duygu içindedir. 5. ayrımın sonu sayfa 63.